Ayrım 30.
Türkiye'nin en eski baklavacı ailesi olan Güllüoğlu, mesleğe ilk defa 1871 yılında büyük dedeleri Güllü Çelebi ile başlamışlar. Güllü Çelebi, hac dönüşü Halep ve Şam'da konaklıyor. O dönemde Şam, Osmanlı sınırları içinde. Burada 6 ay kadar kalıyor. Baklavanın yapılışı ilgisini çekiyor. Dahası bu süre içinde yapılışını da öğreniyor. O zamana kadar baklavanın yapılışı çok basit. Kalın yufkalar açılıyor, içine bal şerbeti gibi şekerlemeler dökülüyor, ceviz serpiliyor. Güllü Çelebi Antep'e döndüğünde bunu bir meslek olarak ediniyor ve geliştiriyor. Çünkü Güllü Çelebi'nin torunu olan Mustafa Güllü 1949 yılına kadar amcalarının yanında Antep'te işin içinde büyüyor. Babası bir yaşındayken vefat etmiş olan Mustafa Güllü, asker dönüşü büyük zorluklar yaşamış olan amcalarının yanından ayrılıyor. Zaten amcası Halit ve üç oğlu da baklavacılık yapma niyetinde. Ayrılmasının daha uygun olduğunu düşünüyor. Karaköy'de imalathane açan Güllü, İstanbulluya baklavayı sevdiremiyor. Bir Türk tatlısı olan saray ve çevresinin yerleşik yeri olan İstanbullu için farklı bir tat geliyor en başta. Osmanlı'da iyi bilinen bir tatlı. Daha sonra yapılışı dejenere olmuş, ticari hale gelmemiş. Gelmiş ama Mısır çarşısında 15 günlük bir aylık baklavaları yedirmeye kalkmışlar. Kristalleşmiş kuru baklavayı tanımış halk, bunu yiyen insan da baklava buysa bana lazım değil diye tepki göstermiş. Zamanla da şekerpare, tulumba, sütlü tatlılara dönmüşler. Daha hafif tatlılar tercih edilir olmuş. Çünkü baklavayı çok ağırlaştırmışlar. İçine margarin veya çok şerbet koymuşlar. Babam o zamanları anlatıyor. Bir dilimini yemek için yürek isterdi diyor. Betonlaşmış kuru baklavalar. Güllü de 4 yıl gibi uzun süre baklavayı tanıtmak için çok uğraşmış. O günler için ilginç olan tanıtım çalışmaları yapılmış. 40 bin tane el ilanı dağıtılmış. Gaziantep'li Güllüoğlu burada açılıyor diye. O zamanlar televizyon yok. Atlas sinemasında 15 saniyelik bir film oynatmış. Baklavanın yapılışını anlatmış. Daha sonra yüz binlerce el ilanı dağıtmış. Mustafa Güllü hala hayatta. Gerçek bir sanatkar gibi bunun temsilciliğini yapıyor ve oğullarıyla da dünyaya açılmanın en güzel örneklerini sunuyor. Değerleriyle var olmanın en tatlı örneğini sunuyor. 1955'ten sonra Güllüoğlu tanınmaya, toplumda ağız tadı değişmeye başlıyor. Öyle ki Karaköy'deki Havyarhan'daki mağazanın önünde öğlenleri ayakta bile yer olmadığı zamanlar oluyordu. Gerisini sorularımızın cevapları ışığında Faruk Güllü'den dinleyelim. Bu büyük dedenizden gelen bir meslek ama mesleğin ötesinde başka prensipler de geldi mi? En büyük prensip, çıkarttığımız ürünün kalitesinden taviz vermemek. Bu prensibi sürdürdüğümüz için başarı da buradan geliyor. 1949 yılında babamın kullandığı malın kalitesi neyse şimdi de onu kullanıyoruz. Urfa'dan gelen tereyağı hangi bölgeden, hangi tüccardan alınıyorsa yine aynı tüccardan temin ediyoruz. Fıstık da öyle. Siz olmadığınız zaman ürünün kalitesinde düşme olur mu? Olmaz. Çünkü 3-4 tane bizimle beraber yetişmiş, bizim her şeyimizi bilen ustalarımız vardır. Mesela benden sonraki usta benimle beraber 11 yaşında bu mesleğe bulaşıkçılıktan başlamış bir arkadaşımız. Bir de biz dışarıdan usta almayız, kendimiz yetiştiririz. Genç yaşta aldığımız bu arkadaşlar 1-2 ay üretime dayanırlarsa bu konuda yetişeceklerine inanırız. Babam der ki, oğlum bu işleri gavura yaptırıp geçip seyredeceksin. Çünkü gerçekten zor. Sizin ustalığınız nasıl verildi? Eğer usta olmasaydım Azerbaycan'da bir şube açamazdım. Azerbaycan'da şube açmak nereden aklınıza geldi? Rahmetli Turgut Özal'ın gezisine biz de katıldık. Oradaki Türk Koleji'ne misafir olarak gelecekti. Arkadaşlar bize ikram için baklava yapmamızı rica ettiler. Azerbaycan bizim Türk cumhuriyetlerimizden biri. Gitmişken acaba buradaki insanlara baklavayı sevdirebilir miyiz diye bıçağımı, merdanemi, yağ süpürgemi yanıma almıştım. Bunun üçü olmadıktan sonra zaten baklava yapamazsınız. Baklava yapabilir miyiz derken küçük bir taş fırın bulduk. Tahtalar üzerinde açtık. Azerilere yedirdik. Buna İstanbul'da baklava denir dedik. Onlar da bizde de baklava denir dediler. Biraz değişiklik var ama demek ki bu ülkede tatlıya düşkünlük var. Gerçekten de araştırdık. Şeki şehri Gaziantep'in aynısı. Bir tatlı şehri. Bu burada tutar dedik. Bir de oraya gitmiş Türk iş adamlarından, Türk kolejindeki öğretmenlerden aşırı bir talep var. 2-3 ay sonra imalat kurmaya karar verdik. Çok büyük zorluklarla ilk mağazamızı açtık. Ama duyduk ki Azerbaycan'da kuyruk oluyormuş. Tabii Azerbaycan'da açılan ilk Türk satış mağazası sadece baklava değil tüm ürünler üzerine Türk malı satan ve orada imalat yapan ilk Türk mağazası. Bu birinci özellik. İkincisi mağazamızda yeni bir gıda türü var. Kulaktan kulağa yayıla yayıla şöhret oldu. Zaten üretimimiz de fazla değil. Sadece oradaki Türklere ancak yetiyor. Ne üretirsek bir saat içinde bitiyor. Bütün Güllüoğlu şirketleri akraba değil mi? İsim hakkını nasıl kullanıyorlar? Akraba. İsim hakkını kullanmaları şöyle oluyor. Bu işi yapacak erkek evlatların isimleri aile meclisi tarafından tescile ilave ediliyor. Benim ismim 90'lı yıllarda ilave edildi. 18 evlat bu işi yaptığı için 18 yeni isim tescil edildi. 2000'li yıllarda babam gibi 5. kuşak toplanacak, bu işte başarılı olacak, bu işi sanat, meslek olarak seçecek yeni evlatları tescil belgesine katacaklar. Babam benim oğlumu katın diye hiçbir şey söylemedi. Zaten biliyorlar. Gelip gittiklerinde hamuru açmamı, şerbeti vermemi görüyorlar. Baklavamı tadıyorlar. Zaten hak kazanmış olduğumu görüyorlar. Bu işi yapmaya mimar olmuş, mühendis olmuş ailenin evlatları var. Amca çocuklarımızdan söz ediyorum. Bunların tescil belgesinde isimleri yer almıyor. Çünkü bu işi sanat ve meslek olarak kabullenmemişler. Bu işi sadece para kazanmak için düşündürtmüyorlar büyüklerimiz. Önce sanat ve meslek olarak benimseyeceksin. Siz her sene bir mağaza açıyorsunuz galiba. Evet, şimdiye kadar öyle oldu. İleriye doğru başka hedeflerim de var ama şu anda bir şeyler söylemek istemiyorum. Niyetim Azerbaycan'da büyük ve daha güzel, halkı daha da memnun edecek bir mağaza açmak. Bir de yurt dışı temsilcilikleriniz var. Şu ara Almanya'da epey satışımız var. Buradan gönderiyoruz. Buna da yine bir teknolojiyle hazırlandık. Eskiden kuru baklava gönderiliyordu, kutulara konuluyordu ama 1-2 ay sonra olumsuz durumlar çıkıyordu. Tabii bu bizden evvel olan şeyler. Şimdi biz bunu 5-6 ay gibi bir süreye çıkarttık. Bu bakımdan yeni ambalajlarımız hazırlandı. Bunları vakumlayarak gönderiyoruz. İsveç'e, İsviçre'ye, Almanya'ya, bir miktar Moskova'ya, Avustralya'ya da gönderiyoruz. Bugün bir görüşmemiz oldu. İsrail'den istiyorlar. Mısır'da fuara katılmıştık. Mısır'dan talepler var. Biz her ülkeye hemen verelim demiyoruz. Amerika'dan çok büyük talep var. Geçen gün e-mail ile not geçmişler. Ürünlerinizi burada nereden alabiliriz diye. Özellikle fıstık ezmesini. En büyük isteğim de Amerika'da bir yer açmak. Hatta yerimiz de hazır. Dünyanın en güzel lezzetlerinden biri olan baklavada niye McDonald's gibi markalaşamıyorsunuz? Bunu biz de düşünmüyor değiliz. Franchising üzerinde çalışıyoruz. Ama öncelikle bu fabrikasyon değil. Olması şu anda çok zor. Çünkü İsviçre'de en büyük hamur açma fabrikaları var. Her yıl fuara davet ediliyoruz. Gelin hamur açma makinalarımızı görün diye. İmkanı yok. Bizim açtığımız hamurun yanına yaklaşamıyorlar. Allah bunu insanlara bir sanat, meslek olarak vermiş. Ben oradaki mühendislere diyorum, bu kadar ince açamazsınız. Açabilirler. İlaç, katkı maddesi katarlar, inceltirler. Ama bu sefer de bu lezzeti vermez. Eskiden odunla taş fırında pişen baklava ile bugünkü baklava arasında bile fark var. İleride talebi karşılamak için çok usta yetiştirip franchising vererek bu iş olabilir. Ama büyük bir imalathanede kurarsanız en fazla üretebileceğiniz 3 tondur. Bu 10 tonda olur. Ama bizde tekstil gibi iki tane daha örme makinesi ilave edeyim diyemezsin. 50 tane hamur açma mermeri ile 50 tane hamur açma ustası ilave edersiniz. Markalaşma noktasında yaptığınız başka çalışmalar var mı? Kafamda bazı düşünceler var. Onları ileride daha rahat söyleyebileceğim. Her ülkede bir imalathane kuramayız. Ama devasa bir imalathane ile birlikte bir ambalajlama ünitesiyle dünyanın baklavaya gitmemiş ülkesi kalmaz diye düşünüyorum. Sizin internette de sayfanız var. Baklavayı internete sokan siz misiniz? Yaklaşık olarak 2,5 yıl oldu internete gireli. Önce başka bir şirket bünyesinde girmiştik. Daha sonra kendi web sayfamıza geçtik. Burada bir şeyi anlatmak istiyorum. İnternette dolaşırken şunu gördüm. Biz kendi kültürümüze sahip çıkmakta geç kalıyoruz. Teknolojiyi geç yakalıyoruz. Biz ilk girdiğimizi söylüyoruz ama bilhassa Yunanlılar baklavayı Yunan ürünü olarak tanıtıyorlar. Özellikle de helvayı. Hedeflerimizden biri Güllüoğlu'nu dünyaya tanıtmak ama Türk tatlısı olarak dünyaya tanıtmak. Afyon'un değerleriyle yükseldi. Anadolu'nun hangi şehrine gidersem gideyim her seferinde moral buluyorum. Bunun İstanbul'u sevmemekle alakası yok. İstanbul'a hayran olmamak elde değil ama Anadolu insanının sıcaklığı, var olma mücadelesi, her şeyde olduğu gibi kendine has yöntemlerle çözüm üretmesi insana moral veriyor. Oruçoğlu Afyon'un önde gelen ailelerinden biri. Yaptıklarıyla şehre kazandırdıklarının ötesinde Türkiye'nin de övgüsünü kazanmaya başladılar. Bundan sonra yapacakları da ayrı bir değer taşıyor. Bütün bunlar olurken Oruçoğlu sanki Türkiye'de istikrarsızlık yokmuş, dünya krizi yaşamıyormuş gibi yolunda yürümeye devam ediyor. Muhakkak onların da sıkıntıları var. Piyasadaki daralmayı Oruçoğlu şirketleri de hissediyor. Ama Anadolu şirketlerin geneli gibi onlar da öz sermaye ile iş yapmayı düşünüyorlar, krediden uzak kalmaya çalışıyorlar ve ellerindekini tutmak birinci özellikleri. Geleceğe güvenle bakmanın en önemli noktası bu olsa gerek. Afyon'da ne varsa Oruçoğlu Şirketler grubunda o var. Birlikte büyükbaş hayvanla ilgili tesisleri yok. Onun da eksikliğini hissediyorlar. Grubun başkanı Yılmaz Oruç şehirle var olduklarını kabul ediyor. Ama başka şehirde olsalardı yine kazanabileceklerini de saklamıyor. Hangi şehir olursa olsun Anadolu'ya gidince moral buluyorum. Afyon'a gidişimde de öyle oldu. Bu sohbetin okuyucularıma da moral vereceğine inanıyorum. Yenilikleri biz getirdik. Babadan, dededen kalan ticaret görgüsü var mıydı? Babamız, dedemiz tüccardı. Afyon'un köklü tüccarlarından sayılır. Onların iş alanları vardı. Fırıncılık yaparlardı. Küçük bir oteli, kıraathaneleri ve sinemaları vardı. Ben onları devraldım. Onları geliştirerek bugünlere geldik. İki kardeşiz. Holdingin sahipleriyiz. Kardeşimin adı İsmet. Aramızda iş bölümü yapmış durumdayız. Her aile ferdi bir işin başında. Kardeşim yem fabrikasının başında. Oğlu Hakkı su işinin başında. Benim büyük oğlum Celal yağ fabrikasının başında. Ortanca oğlum mermer işinde. Küçük oğlum finans işinde. Bu şekilde organize ediyoruz. Dedelerdeki ticari gelenek nereye kadar gidiyor? 1920 yılında başlıyor. Bu yılda bakkaliyeleriyle başlamışlar. 1930 yılında ekmek fırını açmışlar. 1950 yılında da otel, kıraathane ve sinema yaptılar. Ben o zaman yazlık sinemadan sonra kışlık sinemayı kurdum. Sizin çocukluğunuz nasıl geçti? Hem tahsilimi yaptım hem ticaretimi yaptım. Afyon Meslek Lisesi'nde okudum. O arada sinemanın makinistliğini yapardım. Dolayısıyla sinema işlerini ben yürütmeye başladım. Dedenizin, babanızın sizi yönlendirmesi oluyor muydu? İlk günlerde oluyordu. Ancak şimdiki işlerimizle o günkü işlerimiz arasında uzaktan yakından bir ilişki yok. Küçük 11 odalı bir otelimiz vardı. Onun yerine 50 odalı bir otel yaptım. Meslek lisesindeki bölüm neydi? Makine tesviye bölümünü bitirdim. Şu anda yaptığınız işlerle ilgisi yok ama... Yok. Ben fabrikalarda sürekli makinelere ilgi duydum. Teknik bir bakış açısı da kazandırıyor herhalde. Evet, bütün fabrikalarımı, iş yerlerimi ben kendim yaptım. İnşaatları ben kendim yaptım. Çocuklukta babanız veya dedenizle aranızda geçen ilginç bir hatıranız var mı? Ben 6 yaşındayken nohut çekirdek sattırırlardı ticareti anlamamız için. O zaman fırınımız vardı. Fırında yanmış olan ekmekleri, hafif kavruk olan ekmekleri tezgah açtırır sattırırlardı. Kızmıyor muydunuz? Hayır, zevk alıyordum. Ayrıca prim veriyorlardı. O zaman 5 kuruşluk pide satarsak onun 1 kuruşu benim oluyordu. Hatta o primleri biriktirdim, kendime bisiklet aldım. Yıl 1945-46. O zamanlar kimsede bisiklet yoktu. Aile yenilikçi miydi? Afyon'a yeni şeyler getirdi mi? Daima yenilikleri Oruçoğlu getirmiştir. Mesela yem fabrikasını ilk önce biz yaptık. Mermer, fayans fabrikasını ilk önce ben yaptım. Benden gelişti Türkiye'ye. 5 yıldızlı termal oteli Türkiye'de ilk ben yaptım. Afyon'a modern oteli ilk önce ben yaptım. Afyon'un bu gelişme süreci içinde Oruçoğlu ailesinin stratejisi neydi? Maaşetini temin etmek, mevcudu devam ettirmek, imkan olursa da daha ileriye götürmek, daha fazla iş sahaları açmak, dolayısıyla da para kazanmak. Bakıyorum da aile Afyon'un değerleriyle gelişmiş. Afyon'da ne varsa grupta o var. Biliyorsunuz yatırım ham maddenin olduğu yere yapılır. Bu doktrindir. Biz de ham maddenin olduğu yeri buradaki malzemeyi değerlendiriyoruz. Bazı mümessillikler alarak da gelişebilirdiniz. Doğrudur. Ama bunlar sanayicilik olmazdı, ticaret olurdu. Ailede bir tutum mu var bu konuda? Ailede yatırımcılık var. Her sene bir yatırım yapıyoruz. 15-16 şirketimiz var. Her sene mutlaka yeni bir yatırıma başlıyoruz. Su şirketi kurduk şimdi. Gelecek yılki hedefiniz de belli mi? Belli. O da maden suyu olacak. Tatlı su ayrı bir bölgede olacak, maden suyu ayrı bir bölgede olacak. Buna bağlı bir PET üretimi söz konusu olacak mı? Şu anda yağ fabrikası için bir PET üretim fabrikası kuruldu. Şu anda çalışmakta. Su fabrikasınınki ayrı olacaktır. Biraz daha büyük olacak. Günde 500 ton ayçiçeği çalışması yapıyoruz. Bundan 200 ton yağ çıkar. Günde 200 ton yağı PET şişelere dolduruyoruz. Bütün PET'leri, tenekeleri kendimiz yapıyoruz. Bütün altyapılar kurulmuş vaziyette. Entegre bir tesistir. Hedef iç piyasa mı, dış piyasa mı? İhracatımız da var. Anadolu'lu olmamızdan dolayı ağırlıklı iç piyasa. İhracat da yapıyoruz. Geçen hafta 7 günde 1000 ton yağ ihraç ettik. Cezayir'e. Afyon'da bunu taşıyacak kamyon bulamadık. Etraf vilayetlerden kamyon istedik. Bu termal tesis Türkiye'de ilk. Böyle bir rizikoyu nasıl üstlendiniz? Ticaret bir risktir. Fizibilitesini yaptık. Bu işin burada olacağını, termal başkent olacağını gördük. Çünkü muazzam su var. Su olduktan sonra her şey mümkün. Bizi gördükten sonra şimdi birçok iş adamı termal tesis yapıyor. Afyon'a hep ilkleri getirmeye çalıştınız. Eşten dosttan hiç tepki almadınız mı? Olur mu bu Afyon'da diyenler çok oldu. Ama biz yapacağımızı yaptık. Termal tesis biraz daha farklı. Hem şehrin dışında hem de turizm gibi insanlara yabancı bir olgu. Tepki olarak dağın başına kurulur mu bu? Cinler mi yaşayacak diye söylentiler oluyordu. Bir sene sonra otelin dolmaya başladığını görünce biz de yapalım diye arsa aramaya başladılar. Hep kalifiye eleman isteyen yatırımlar. Bunu nasıl çözdünüz? Ben Afyonlu çalıştırıyorum. Her gün 2 saat ders veriliyor. 1 saat meslek dersi, 1 saat İngilizce dersi veriliyor. Her departman toplar elemanlarını, derslerini verir. Sağlık turizminde yerleştirmiş oldunuz. Bunu nasıl yaptınız? Termal suyun romatizmal tedavi yönü var. Biz bunu daha da ileriye götürdük. Mesela bir başhekimimiz var. İstanbul'da Numune Hastanesi'nde 15 sene başhekimlik yapmış. 3 senedir kadromuzda. Ayrıca kadromuzda 3 doktorumuz var. 6 tane fizyoterapistimiz var. 60'a yakın sağlık personelimiz var. Otla tedavi, çamurla tedavi de var. Bu alanı nasıl keşfettiniz? Onları eşim geliştirdi. Merakı var. İstanbul Üniversitesi'ne 8 aylık bir meslek eğitim kursuna gitti. Hemopotist oldu. Bitkiyle uğraşanlara hemopotist deniyor. Yurt dışına da gittik. Otel kurulurken nerede ne var diye gezdik. İtalya'da Padova bölgesine gittik. Fransa'yı, Almanya, Baden'i gezdik. Yugoslavya'da, Romanya'da Anna Aslan var. Benzeri tesisleri gördük. Hepsini gezdik. Japonya'ya dahi gittik. Orada sadece saunalar var. Bundan sonraki adım nedir? Bu bir zincir olabilir mi? Olmak mecburiyetinde. Sağlık olabilir, sahil olabilir. Antalya Belek'te bir arsamız var. Şimdilik düşünüyoruz. Bunlar birden olmaz. Yavaş yavaş. İlkleri Afyonlular benimseyip taklit ettiler mi? Her şeyimizi taklit ettiler. 30 sene evvel ilk defa damperli kamyonu getirdiğim zaman kimse görmemiş, ne işe yarar diye soruyorlardı. Çimento fabrikasının ana ham maddesi taşınıyordu. Onlar kürekle zorla indiriyorlardı. Damperli kamyon ise düğmeye basınca yükü indiriyordu. 10 tekerlekli kamyonu ilk kez ben Afyon'a getirdim. Yıl 1958. 10 tekerlekli bir araba hiç görülmemiş bir şey. Halk etrafına toplanır, sergiye bakar gibi bakardı. Bunları getirdiniz ama bu alanlarda bir numara değilsiniz. Küçük bir aile şirketi olmamızdan kaynaklanıyor. Dışarıya açılmıyoruz. Biz hiç kredi kullanmayız. Ne varsa öz kaynak, ne varsa elimizde onunla yaparız. Sermaye piyasasına açılsak çok daha farklı şeyler olur. Ama biz böyleyiz. Biz aile içinde kalmayı tercih ediyoruz. Gelişen şirketlerde merkezimizi İstanbul'a taşıyalım diye düşünce başlar. Düşünmüyoruz. Afyon yetiyor bize. Temsilcilik konusunda niye geri kalındı? Alıp satmayı pek benimsemedik. Türkiye'nin yumurta borsası Afyon'da. Sizin de bu konuda girişiminiz var. Evet, 6 tane çiftliğimiz var. Günde 400 bin yumurta üretiyoruz. Bunları pazarlıyoruz. Afyon'da 600 tane çiftlik var. Şimdi modern kümesler kurmaya başladık. Eskiden en ideal kümes 10 bin adet olurdu. Şimdi 50 binlik kümesler esas. Et tavuğu üzerine bir çalışmanız var mı? Broiler üzerine bir düşüncemiz var. Ancak hali hazırdaki yatırımlar bitince başlayacak. Buradan et ürünlerinin her çeşidine de gireceksiniz mesajını aldım. Evet, doğrudur. Sadece kanatlı hayvanların her çeşit ürünlerini düşünüyoruz. Bütün bunlar yanında imkanımız olsaydı şu işe de girerdik dediğiniz oldu mu? Afyon'da kırmızı et konusu çok gelişmiş haldedir. Afyon'da günde 120 kamyon et dışarıya gönderilir. Bu krediyle yapılmaz. Öz sermayem el verseydi entegre tesis kurabilirdim. Nasıl Aytac'ın var, öyle bir tesis yapardım. Afyon'da bu zenginlikler olmasaydı ne olurdu? Afyonlu Oruçoğlu olmazdı. Ama başka yerde başka bir şekilde yine olacağına inanıyorum. Biz dışarı çıkmak için bazı şeyler yaptık ama olmadı. Biz 47-48 yılında sinemacılık yaparken Bursa'da Tayyare sinemasını kiraladık ama Afyon'dan uzak diye dönüp geldik. Antalya'da Gediz diye bir bahçe sineması kiraladık. Yapamadık, dönüp geldik. Radikal yaklaşımlar. Doğru bildiğin yolda yalnız da olsan, hızlı davran, ısrarcı ol. Küçük güzeldir. Bir başlangıç vardır. Vefalı, mütevazi, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Doğru bildiğin yolda yalnız da olsan. Her şey macera ile başladı. İş adamları deyip geçiyoruz. Ama bundan sonra iş insanı demeye alışacağız. Çünkü iş kadınlarının artmasıyla bu kelimenin kapsamı da genişleyecek gibi görünüyor. Zuhal Mansfield uzun yıllar yurt dışında yaşamış bir iş kadını. Şimdi ise şirketi Türkiye'den Çin'e en fazla ihracat yapan şirketler arasında yer alıyor. Zuhal Mansfield'la görüşürken iş dünyasına bakış açımızda yeniden değerlendirme ihtiyacı hissettim. Mansfield'ın beni en çok etkileyen sözü, Hong Kong'a yerleşme kararını verdiği andaki düşünceleri oldu. Buraya gelirim, yaşarım kararı bir macera perestin değil, durum hakkında hızlı değerlendirme yapabilen ve sonuçlarından emin bir insanın kararlılığıdır. Türk insanı girişimcidir. Ancak girişimcilik konusunda daha ne kadar mesafe almamız lazım geldiğini bir kere daha gördük. Son yıllarda Türk insanının ihracat için, pazar kaygısı için dünyanın her yerine gittiğini görüyoruz. Ancak yine Mansfeld'in anlattıklarına bakınca ticarette de almamız gereken çok mesafeler olduğu ortaya çıkıyor. Mansfeld bunu ticareti bilmiyoruz diye yorumluyor. Kendisinin her gün yeni yatırım alanları ve ihraç edilecek yeni kaynaklar bulmasından da bunu anlayabiliriz.